Ayrım 3.
Sayfa 29. Dipnot. Bilimin çeşitli tarifleri için bakınız Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, sayfa 13-18. İbrahim Armağanoğlu, Bilgi Sosyolojisine Giriş, sayfa 9-14. Bertrand Russell, Bilimden Beklediğimiz, sayfa 56. H. Poincar, Bilimin Değeri, Çeviren Fethi Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Tarihsiz, sayfa 208. Edmondo Batti, Bilimsel Hakikat, Çeviren Avni Yakalıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 1952, sayfa 13 ve devamı. Edmund Gablot, İlimler Sistemi, Çeviren Fethi Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 1954, sayfa 9-10. Henry L. Chatelier, Tecrübi İlimlerde Metoda Dair, Çeviren Avni Yakalıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 1955, sayfa 11 ve devamı. W. Good ve P. Het, Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları, sayfa 9. Puylin ve Young, Bilimsel Sosyal İncelemeler ve Araştırma, Çevirenler G. Bingöl ve N. İşçil, SSYB, Ankara 1968, sayfa 132-136. Hilmi Ziya Ülken, İlim Felsefesi 1, sayfa 2-3. Yavuz Çizmeci, Bilim ve Bilimsellik Üstüne Bir Deneme, sayfa 7. Tuncer Bulutay, Bilim Üzerine Bazı Düşünceler, SBFD, cilt 27, sayı 3, Cem Sara Armağan, 1972, sayfa 465, TİB, Bilim, İktisat, İdeoloji ve Üniversiteler, TİB Aylık Bülteni, sayı 12, Haziran 1965, sayfa 1-16, Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, 2. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul 1969, sayfa 29-44, Mebuh A. Kosing, Felsefe Sözlüğü, sayfa 41-46, Marx Engels Lenin, Evrensel Çelişki ve Tarihsel Maddecilik, sayfa 272 ve devamı. Marx Engels Lenin, Marksist Felsefe Yazıları, sayfa 154-204, Antonio Gramsci, Felsefe ve Politika Sorunları, sayfa 170-175, Laurent Schwarz, Marksçılık ve Bilimsel Düşünce, çeviren Vedat Günyol, Çan Yayınları, İstanbul 1975, sayfa 13-53. O halde bilimin gerçek amacı, duyumlar ve algılar yoluyla düşünceye ulaşmadır. Daha sonra da duyumlar ve algılar yoluyla elde edilen düşünceler sayesinde nesnel şeylerin ve olguların iç çelişmelerini, çeşitli süreçlerini, iç ve dış ilişki ve bağlantılarını anlayacak, yavaş yavaş ve derece derece bütünsel bir bilgiye varacaktır. Bu tariften sonra bilimin temel özelliklerini kısaca açıklayalım. 1. Bilim, varlık alanı olarak gerçeği, gerçek somutu kabul eder. Gerçeğe saygılıdır. Bilim, nesnel gerçeğe dönüktür ve olgusaldır. Bilim, nesnel gerçeğe dönüktür ve olgusaldır. Nesnel gerçekten anlaşılması gereken şey şudur. Nesnel gerçek düşüncede ya da kavramlarda değil, somut olarak vardır. Bir durum olarak vardır, bir şey, bir nesne olarak vardır, bir nitelik olarak vardır. O halde nesnel gerçek kavramsalın, idealin, mümkünün karşıtıdır. Hayalinin, dış görünüşün de karşıtıdır. Nesnel gerçek kişiye özgü bir duygu değildir. Kişinin dışında, kişinin iradesinden ve arzularından bağımsız olarak vardır ve somut olarak vardır. Nesnel gerçek, kamunun gözlem ve incelemesine ve eleştirisine daima açıktır. Subjektifle ilgili değildir, objektiftir. Doğa, madde veya varlık, duyumlarımızın ve algılarımızın bize gösterdikleri veya bize sundukları şeylerin ve olguların tümüdür. Genel olarak dış dünya dediğimiz ve bizi çevreleyen şeylerin bütünüdür. Objektif gerçek, nesnel gerçek budur. Nesnel yani objektif kavramını günlük hayatta bu kelimelerin karşılığı olarak kullanılan tarafsız anlamında kullanmadığımız açıktır. Nesnel gerçekle hakikiyi, hakikati yani doğruyu da birbirine karıştırmamak gerekir. Hakikat hakiki yani doğru, özne ile nesne arasındaki bir ilişkidir. Bilginin nesnel gerçeğe uygunluğudur. Nesnel gerçekle onu ifade eden bilgiler arasında bir uygunluk var ise hakikat doğru saptanmış olur. Hakikat yani doğru, algılar, kavramlar, hipotezler ve teorilerle nesnel gerçek arasındaki uygunluktur. Nesnel gerçekse düşüncenin karşısında olan yani düşüncenin yöneldiği şeydir. Nesnel gerçek varlığın bir özelliğidir, varoluş şeklidir. Açıkça görüldüğü gibi somut ve nesnel varlık anlamına gelen gerçek, yani nesnel gerçekle hakikat, doğru, ayrı ayrı kategorilerdir ve niteliklerdir. Araştırmamızın ikinci bölümünde bunu gerçek somut ve düşünülmüş somut olarak ifade etmiştik. Düşünülmüş somut, gerçek somutu yansıtabiliyorsa, elde edilen bilgi doğru bir bilgidir. Düşünülmüş somut, elbette birçok gerçek somutun bir araya gelmesinden, birçok gerçek somut arasındaki ilişkilerin, bunların iç ve dış çelişmelerin yakalanmasından sonra elde edilmiştir. Gerçek somut, özele ait bir bilgi olduğu halde, düşünülmüş somut, genele ait bir bilgidir. Bilgi, objektif realiteyi insan bilincine doğru olarak yansıtan bir süreçtir. Bilim de gerçeğin bilinmesinin yöntemidir. Şu halde bilgi, objektif bir gerçeği insan bilincine doğru olarak yansıttığı gibi yanlış olarak da yansıtabilir. Yanlış yansıma doğrusundan nasıl ayrılır? Doğru bir yansıma, gerçek bilgi, her şeyden önce eğer bilincimizin içeriği, ilgili objektif gerçekle uygunluk halinde ise gerçek bir karar ya da bir gerçeğin sadeleştirilmesi olağandır. O zaman gerçek bir düşünceyi anlatmış oluruz. Yalanın tersi olarak gerçek, insanların arasında bilgi ve ayrıntıların alışverişinde yalan kendiliğinden ortaya çıkar. Bilgi teorisi kategorileri olan yalan ve gerçek, yansımanın iki ilişkisi içinde gerçekliğe varmada karşılıklı ilişki içindedirler. Gerçek ve yalan bilgi teorisi anlayışında, objektif gerçeğin anlatılmasıyla uygunluk derecesi oranında anlaşılır. Dipnot, Marx Engels Lenin, Evrensel Çelişki ve Tarihsel Maddecilik, sayfa 272, sayfa 286-287, Marx Engels Lenin, Marksist Felsefe Yazıları, sayfa 157-160, Antonio Gramsci, Felsefe ve Politika Sorunları, sayfa 80-81, Kuzinen ve Arkadaşları, Marksizm, Leninizmin İlkeleri 1, sayfa 166-169, Lenin, Materyalizm ve Ampiryokratizm, sayfa 127-138, Politzer, Felsefenin Temel İlkeleri, sayfa 186-195, Nusret Hızır, Hakikat Kavramı Üzerine, Felsefe Yazıları, Çağdaş Yayınlar, İstanbul 1976, sayfa 287-291, Lenin, Felsefe Defterleri, sayfa 158. Örneğin, Doğu'da araştırmalar ve incelemeler yapan bir kişi, hep Kürtlerle konuştuğu ve görüştüğü halde, bunları Türk diye anlamaya çalışırsa, objektif gerçekle bilinç içeriği arasında bir çelişme var demektir. Burada objektif gerçek Kürt varlığıdır. Bilinç içeriği ise Kürt varlığının Türk olarak algılanmasıdır. Bu durumda bilinç içeriği yanlıştır. Bilinç içeriğinin doğru olması, objektif gerçek olan Kürt varlığının Kürt olarak algılanmasıdır. Ancak böyle bir doğru algılama sonunda, objektif gerçekle bilinç içeriği birbirine denk düşer. Bilim olgusaldır derken, olgudan anlaşılması gereken şey ise şudur. Olgu, gözlem ve deney sonuçları tarafından sağlanmış bir veridir. Olgu gerçektir ve gerçekleşmiştir. İmkan dahilinde değildir. Hayali olana veya mümkün olana karşıdır. Çünkü gerçektir ve gerçekleşmiştir. O halde olgu evrende var olan, dolaylı ve dolaysız yollardan gözleme ve deneye konu olabilen herhangi bir oluşumdur. Gözleme ve deneye konu olabilen olgular nesnel niteliktedir. Bilim ancak nesnel nitelikteki olgularla ilgilenir. Bilim nesnel gerçeğe dönüktür ve olgusaldır. Bilimsel önermelerin tamamı doğrudan doğruya veya dolayısıyla gözlenebilir olguları ve olgusal ilişkileri ifade eder. Bu önermelerin doğru ya da yanlış olması ifade ettikleri olguların ve olgusal ilişkilerin var olup olmamasına bağlıdır. Bilimde hiçbir hipotez veya teori gözlem ve deney sonuçlarına dayanılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilmez. Bilim, kendiliğinden doğru sayılan ya da tanım gereğince doğru olan önermelerle uğraşmaz. Dipnot, Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, sayfa 18. Bilimin nesnel gerçeğe ve olgulara dönük olan bu özelliğini örneklerle belirtmeye ve açıklamaya çalışalım. Örneğin 1916-1919 yıllarında oluşturulmaya başlanan, Lozan Antlaşması ile resmi ifadesini bulan, 1926 yılında da noktalanan bir süreç içinde Kürdistan emperyalist bir bölüşmeye tabi tutulmuştur. Bu emperyalist bölüşüm nesnel gerçektir ve olgusaldır. Bunu ifade eden önermeler de nesnel gerçeğe dönük olan önermelerdir. Bu olgu, yani Kürdistan'ın paylaşılması olgusu, kişilerin istek ve iradesinin dışında somut olarak vardır. Gerçektir ve gerçekleşmiştir. Bu bölüşümü ve sonuçlarını doğrudan doğruya gözlemlemek mümkündür. Fakat böylesine bir emperyalist bölüşümü gerçekleştiren güçler arasındaki ilişkilerin saptanması doğrudan doğruya gözlemlerle mümkün olmayabilir. Emperyalist bölüşümün hazırlanması süreci, bu süreç içinde emperyalist sömürgeci güçlerin İngiliz emperyalizmi, Fransız emperyalizmi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran monarşisi, ekonomik çıkar ilişkileri, ancak dolaylı yollardan gözlenebilen olgulardır. Bu süreç içinde yapılan anlaşmalar, sözleşmeler, tavizler, elde edilen kazançlar ancak dolaylı yollardan gözlenebilir. Bu emperyalist bölüşmeye karşı Kürdistan'ın çeşitli yerlerinde tepki ve direnmelerin olduğu yine nesnel gerçektir ve olgudur. Örneğin 1919-1920'lerden itibaren Kürdistan'ın Irak Manda yönetimi bünyesinde bırakılan kesimde İngiliz emperyalizminin sömürgeci yönetimine karşı sürekli bir Kürt direnmesi vardır. Bu direnmeler Manda yönetimi sona erdikten sonra Irak iktidarlarına karşı da devam etmiştir. Bütün bu olgular nesnel gerçeğe dönük olgulardır. Bilimsel önermelere, araştırma ve incelemelere konu olabilirler. Bu hareketleri doğrudan doğruya gözleme mümkündür. Bu hareketlerin karşıtı olan iktidarlara karşı bazı taleplerinin olduğu yine somut ve nesnel nitelikte olgulardır. Bütün bu olgular gözlenme niteliğine sahiptirler. Bilime konu olabilirler. Bu olguları ifade eden önermeler de doğrulanma veya yanlışlanma niteliğine sahiptir. Yukarıda sayılan olgulara bağlı olarak Kürdistan'ı paylaşan devletlerin Kürt ulusal demokratik taleplerine şiddetle karşı koydukları yine nesnel gerçeğe dönük olan olgulardır. Bu talepleri bastırmak için son tahlilde ortak hareket ettikleri dolaylı ve doğrudan doğruya yollarla gözlenebilir. Bütün bu olgular, olgusal ilişkiler, bilimsel önermelere, araştırma ve incelemelere konu olabilir. Çağımızda özellikle emperyalist sömürgeci politikaların etki alanı içinde bırakılan bölgelerde ulusal kurtuluş savaşları çok önemli olan olgulardır. Bu olgular kişilerin, kurumların, emperyalist sömürgeci devletlerin istek ve iradelerinin dışında objektif olarak, somut olarak vardırlar. Bu olgular istek ve iradelerden, devlet ideolojilerinden bağımsız olarak oluşmaktadırlar. Bilimsel incelemelere ve önermelere her zaman konu olabilirler. Bilimin nesnel gerçeğe dönük olması, olgusal olması onun en önemli özelliğidir. Gözlenebilir nitelikte olmayan olgular bilime konu olamazlar. Kişisel kalan, subjektif olan olgular bilime konu olamazlar. Kendiliğinden doğru sayılan veya doğru sanılması istenilen önermeler bilime konu olamaz. Örneğin, Kürt diye bir halk yoktur, Kürtler Türktür şeklinde ifade edilen bir önermeyi ele alalım. Bu görüş, Türkiye'de devlet tarafından hararetle ileri sürülmüştür. 1922-1923 yıllarından itibaren ileri sürülen, gittikçe hararetle benimsenen bu görüş, çeşitli kurumlara, çeşitli biçimlerde empoze edilmiştir. Üniversiteler, mahkemeler, siyasal partiler, sendikalar, dernekler, kamu kuruluşları bu görüşü ve bunu ifade eden önermeyi tartışmasız bir şekilde benimsemişlerdir. Bunun tek doğru olduğunu inanmışlardır. Tartışılmaz tek doğrunun bu olduğunu söylemişlerdir. Fakat üniversitelerin, siyasal partilerin, yargı organlarının bunu böyle sanmaları, bu önerinin bilimsel olduğunu göstermez. Bu konuda büyük bir kabul ve benimseme var diye öneri bilimsel olamaz. Çünkü bilim daima gözlenebilen, ölçülebilen, karşılaştırmalı gözlemi yapılabilen olgularla ilgilenir. Ancak böylesini olguları ifade eden önermelerin doğrulanma veya yanlışlanma niteliği vardır. Biz tarihte Kürdistan diye bilinen bölgeye baktığımız zaman orada dili ve kültürü Arap, Türk, Fars, Ermeni, Süryani, Yahudi gibi toplumların dilinden ve kültüründen ayrı bir Kürt toplumunun yaşadığını, halen de yaşamakta olduğunu saptayabiliyoruz. O halde Türkiye'de devlet tarafından geliştirilen ve üniversite gibi kurumlara da kabul ettirilen ve bu kurumlarca tartışmasız tek doğru olarak benimsenen bu öneri temelde yanlış ve bilim dışıdır, inkarcıdır. Dogmatiktir. Sanmak, inanmak olgulardan kopuk kavramlardır. Bunlar bilimin kavramları değildir. Sanmak, inanmak, kişisel düzeyde ve subjektif kalan zihinsel faaliyetlerdir. Bilimsel önermelere konu olamazlar. Nesnel gerçeği inkar eden bir görüş, bilimsel görüş değildir. Bilimsel görüş, düşüncenin maddeden sonra geldiğini belirtir. Düşünce, herhangi bir somut şeyin, olgunun düşüncesidir. Madde, şey, olgu, insan düşüncesinin ve aklının ötesinde objektif olarak vardır. Objektif gerçek, insanın istek ve iradesinden, arzularından bağımsız olarak vardır. Yine bilimsel görüşe göre bilim, gözlem ve deney yoluyla objektif gerçeği kavramaya imkan verir. Varlık alanı olarak gerçeği, yani objektif gerçeği, yani gerçek somutu reddetmek, kabul etmemek, yok saymaksa kat'i surette bilimsel bir görüş olamaz. İnsan bilincinin objektif gerçeği yaratabileceğini, yok sayabileceğini, yok edebileceğini kabul eder ki bu mümkün değildir. Doğanın, toplumun ve insanların bilincimizin dışında ve ötesinde olmadığını söyler ki böyle bir görüşün kabulüne imkan yoktur. O halde bilimin uğraştığı, kendisine konu edindiği gerçek objektif gerçektir. Gerçek somuttur, yani nesnel gerçektir. Nesnel gerçek, düşüncemizin, aklımızın ve irademizin dışında objektif olarak vardır. Bilim, öznel gerçeklerle, yani sadece düşüncemizde olanla, subjektif istek ve iradelerle uğraşmaz. Lenin, olguların ve olgusal ilişkilerin bütün çeşitlilikleriyle ve çok yanlılıklarıyla incelenmesi gerektiği konusunda şöyle diyor. Bir şeyi bilmek için bütün yanlarını, bütün bağlantılarını ve ara bağlantılarını kavramamız, incelememiz gerekir. Bunu tam olarak asla başaramayacaksak da çok yanlılık, yanılgılara ve katılığa karşı en iyi bir güvencedir. Dipnot, söz eden Mao Tse-Tung, Teori ve Pratik, çeviren N. Solukçu, 2. basım, Sol Yayınları, Ankara 1969, sayfa 45. Mao ise aynı konuda şöyle demektedir. Bir kimse çelişmelerin özelliklerini bütünüyle ve her aşamayı ayrı ayrı incelemezse, olaya nüfuz etme ve çelişmenin en ince özelliklerini inceleme gereğini inkar eder. Sadece uzaktan bir göz atmakla, çelişmenin bazı görünüşlerini kaba taslak görmekle yetinir ve onu çözümlemeye, bir soruyu cevaplandırmaya, bir anlaşmazlığı halle, bir görevi yapmaya ya da askeri bir harekatı yönetmeye kalkışırsa, işte buna baştan savma iş yapmak denir. İşler böyle ele alındı mı, bela hazırdır. Doktrinerizm ve ampirizm ile illetli arkadaşlarımızın hata yapmalarının sebebi, şeylere bakış yollarının öznel, tek taraflı ve üstünkörü olmasıdır. Tek taraflılık da üstünkörülük de öznelliktir ve öznel bir metot gerektirir. Çünkü gerçekteki her şeyin aralarında bir bağ ve her birinin bir iç gerekliliği varken, bazı kimseler bu şartları oldukları gibi görmezler. Şeylere tek taraflı ve üstünkörü bakarak ne bunların aralarındaki ilişkileri anlarlar ne de iç gerekliliklerini. Bir şeyin bütün gelişme sürecindeki zıtların hareketinde sadece iç bağların özel görünüşlerini ve çeşitli aşamalarının şartlarını değil, gelişme sürecindeki her aşamanın özelliklerini de dikkatle gözetlemeliyiz. Dipnot, Mao Tse-Tung, Teori ve Pratik, sayfa 45-46. Bu kısımda son olarak bir noktaya daha değinmekte yarar vardır, o da şu. Nesnel gerçeğin, gerçek somutun inkar edilmesi, yok sayılması yöntemi, metafizik olan idealist düşünce biçimiyle ilgili değildir. Çünkü metafizik, doğrulanamayan veya yanlışlanamayan önermeler bütünüdür. Metafizik önermeler bilgi veriyorlarmış gibi görünmelerine rağmen bilgi vermezler. Halbuki herhangi bir somut şeyin veya olgunun reddedilmesi, yok sayılması, inkar edilmesi metafizik bir yöntemle ilgili değildir. Çünkü idealizminde bir yöntemi vardır ve bu yöntem kendi içinde bütünlük arz eder. Bu yöntemin adına metafizik yöntem diyoruz. Bu yöntemde doğayı ve toplumu insan bilincinin yarattığı iddia edilir. İnsan bilincinin dışında bunların bağımsız olarak var olamayacağı iddia edilir. Halbuki nesnel gerçeği, gerçek somutu reddetmek, inkar etmek, yok saymak doğrudan doğruya yanlışlanabilir bir önermeden hareket etmektir. O halde bilimsel bilgiler açık seçik bir şekilde yanlışlanabilir bir önerme üzerine bina edilmeye çalışmaktadır. Buysa, yani bu yolla bilimsel bilgiler üretilmesi ise mümkün değildir. Bilimsel önermelerin doğrulanabilir veya yanlışlanabilir önermeler olduğu şüphesizdir. Fakat yanlışlanması son derece kolay olan bir önerme aracılığıyla bilimsel bilgi elde edilemeyeceği de açıktır. Aslında yanlışlanması her zaman mümkün olan önermelerin ayakta tutulması, resmi devlet ideolojisi, sömürgeci ideoloji kavramı ile ilgilidir. 2. Bilim objektiftir. Bilimin ikinci özelliği objektif olmasıdır. Şüphesiz ki bilgin doğruyu arama çabasında kişisel eğilim, istek ve önyargılarının etkisi altında kalmamaya, olguları olduğu gibi saptamaya çalışacaktır. Ancak unutmamalıdır ki bilim, sanat, edebiyat, felsefe gibi bir uğraşıdır. Hipotezlerin kurulmasında veya seçiminde bilim adamı ister istemez bazı değer yargılarına, hatta bir ölçüde kişisel duygu ve beğenilere yer vermekten kaçınamaz. Yeni bir hipotez veya teorinin ortaya konması, aklımıza olduğu kadar hatta belki daha fazla sezgi ve muhayyilemize dayanan bir oluşumdur. Böyle olunca bilimde objektifliği mutlak değil, sınırlı anlamda yorumlamak gerekir. Bu da bilimsel olma iddiası taşıyan her sonuç veya doğrunun güvenilir olması, bir kişi veya grubun tek elinde değil, kamunun soruşturmasına açık ve elverişli olacak şekilde ifade edilmesi demektir. Dipnot, Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, sayfa 19-20, ayrıca bakınız Tuncer Bulutay, Bilim Üzerine Bazı Düşünceler, sayfa 471 ve devamı, Oral Sander, Tarihte Yöntem, SBF'd, cilt 28, sayı 1-7, 1973, sayfa 63. Bilimde mutlak anlamda bir objektiflik olamayacağı doğrudur. Bu özellikle toplumsal bilimlerde daha çok doğrudur. Fakat araştırmacının araştırmayı çarpıtabilecek, sonuçları değiştirebilecek değer yargılarından, ideallerden kendisini mümkün olduğu kadar sıyırması gerekir. Araştırmacı a priori, doğruluğu gözleme gitmeksizin bilinen, bilgilerden çok a posteriori, doğruluğu gözlemsel yollar aracılığıyla bilinen bilgileri itibar etmelidir. Bunun yanında değer yargılarından, ideallerinden, ideolojik şartlanmışlıklarından kendini mümkün olduğu ölçüde arındırma yollarını bulmalıdır. Örneğin, sırf resmi devlet ideolojisine uygun olsun diye yalan söylememeli, nesnel gerçekleri göz ardı etmemeye çalışmalıdır. Burada objektiflik kavramıyla tarafsızlık durumunun anlatıldığı dikkatten uzak değildir. Bu, nesnel gerçeklerin, gerçek somutlarını olguların istenildiği gibi değil, oldukları gibi aksettirilmelerini şart koşar. Somut olgu ve şeyler, nesnel gerçek yok sayılamaz, görmemezlikten gelinemez. Bilim yöntemini kullanan kişiler, kişisel istek ve arzularını, zihinsel tasarruflarını nesnel gerçeğin, yani somut olguların ve şeylerin yerine koyamazlar. Nesnel gerçeğin bazı yönlerine mübalağalı bir ağırlık verip, bazı yönlerini gözden uzak tutamazlar. Bilimsel faaliyet, karmaşık olan ve rastgele gibi görünen olguların gerisindeki nesnel kanunları bulmaya çalışır. O halde, bilim yöntemini kullanan kişiler, nesnel gerçeğin bütün yönlerini çözümlemelerine dahil etmek zorundadırlar. Bunlardan hangilerinin önemli ve belirleme gücüne sahip olduğu, temelde durduğu bilimsel faaliyetin sonunda ortaya çıkar. Yine bunun gibi, hangilerinin ikinci dereceden öğeler olduğu, hangilerinin tayin edici rollerinin bulunmadığı, ancak böyle bir tahlil sonucu ortaya çıkar. O halde, nesnel gerçek, olgular ve şeyler, arzu edildiği gibi değil, olduğu gibi anlatılmalıdır. Nesnel gerçeğin sadık bir tanıtıcısı olmak gerekir. Bilimde yalanın ve uydurmanın yeri olamaz. Objektif olmak, nesnel gerçeği, olguları ve şeyleri olduğu gibi görmek ve anlatmak demektir. Nesnel gerçeğe sadakat, başta yalan söylememeyi gerektirir. Olan şeyleri yok farz etmemek, olmayan şey ve olguları da var gibi göstermemek gerekir. Bu tür davranışlar, bilim yöntemine temelden zıt olan tutumlardır. Şimdiye kadar birçok kere ifade ettiğimiz gibi, bilim yönteminde en önemli teknik gözlemdir. Olguları ve olgular arasındaki ilişkileri ancak gözlem sayesinde anlar ve kavrayabiliriz. Bu bakımdan gözlem olmadan bilim olmaz, çünkü bilimde doğrunun ya da hakikatin ölçüsü ancak olgulardır. Hipotezler ve teoriler, bunları ifade eden önermeler, ancak olgular tarafından doğrulandığı sürece bilimsel bir bilgi haline gelir, doğru kabul edilir. Olguları kavramaksa ancak gözlem yoluyla olur. Bu bakımdan gözlem, bilim yönteminde asla vazgeçilmeyecek bir tekniktir. Gözlemin önemini bu şekilde belirttikten sonra, gözlenen olguların doğru algılanıp algılanmadığının, giderek doğru yazılıp yazılmadığının önemini de belirtmek gerekir. Gözlem, olguları, olgusal ilişkileri görmek, anlamak ve kavramak için yapıldığına göre, gözlenen olguları, şeyleri somut olarak algılamak ve olduğu gibi anlatmak da gerekir. Örneğin Bitlis, Muş, Diyarbakır, Hakkari, Van, Mardin gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde araştırma yapan bir araştırmacıyı ele alalım. Buralar Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerdir ve doğaldır ki bu araştırmacı, araştırması sırasında Kürt olan, Kürtçe konuşan pek çok insanla tanışacak ve konuşacaktır.